Kur'an-ı Kerim insanın zayıf yaratıldığını ifade ediyor ve buyuruyor ki خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا. İnsan zayıf olarak yaratıldı. Bu zayıf olarak yaratılmanın görüntülerinden birisi hayat boyu karşılaştığımız zorluklarda ümitsizlik şeklinde de kendini gösterebiliyor. Bediüzzaman Hutbe-i Şamiye'de en önce ümit konusunu ele alıyor ve onun zıttı ümitsizlik. Bunu ifade babında şöyle diyor. İkinci kelime ki müddeti hayatımda tecrübelerimle fikrimde tevellüt eden şudur. Yeis en dehşetli bir hastalıktır. Ümitsizlik en dehşetli bir hastalık ki alemi İslam'ın kalbine girmiş. 1911 yıllarına göre bunu değerlendirirsek o günün şartlarında İslam dünyası adeta çöküntünün eşiğinde. Osmanlı çökmek üzere, diğer İslam ülkeleri de genelde sömürge durumunda. İşte o yeistir ki bizi öldürmüş gibi Garp'ta 1-2 milyonlu küçük bir devlet, Şark'ta 20 milyon Müslümanları kendine hizmetkar ve vatanlarını müstemleke hükmüne getirmiş. Burada Garp'ta 1-2 milyonlu küçük bir devlet, o günün şartlarında Hollanda ve Şark'ta 20 milyonluk Müslüman bir devlet, o da Endonezya. Ya yani arada 10 kat bir nüfus farklılığı var ama 1-2 milyonluk bir ülke, 20 milyonluk o günün şartlarında en kalabalık Müslüman ülkelerden birisini müstemleke durumuna getirmiş. Hem o yeistir ki yüksek ahlakımızı öldürmüş, menfaati umumiyeyi bırakıp menfaati şahsiyeye nazarımızı hasrettirmiş. Yani dinden gelen bizlerin çok güzel bir ahlakı var. Din insanı başkalarına yardım etmeye teşvik ediyor ve gayet güzel fiillere onu teşvik ediyor. Ama ümitsizliğe kapılan bir insan bakıyorsunuz bu defa menfaatinin peşinde koşuyor. Yani millete pek faydamız olamayacak. Bari kendi işimizi görelim kabilinden bu şekilde şahsi menfaatini hayatın merkezine alıyor. Ben başbakanlık yapmış bir zattan dinlemiştim. Demişti ki milletvekilleri genelde idealisttir ve çok büyük şeyler yapmak için işte milletvekili seçilmeye gayret gösterir. Milletvekili seçildiğinde iktidardaysa zaten idarede olanlar, onlar ön planda. Milletvekilleri parmak kaldırıp indiriyor. Muhalefette ise pek de yapacağı bir şey yok. İşte bu durumda milletvekilleri bakarlar ki çok da fazla bir şey yapamayacaklar. İşte başta genel başkan, bir de idare heyeti var ve onlar istediği gibi yönlendiriyor. Kendilerine düşen ellerini kaldırıp indirmek. Bunu fark ettiklerinde ülkeyi kurtaramıyoruz, bari kendimizi kurtaralım derler ve bu şekilde şahsi işleriyle meşgul olurlar demişti. Hem o yeistir ki kuvve-i maneviyemizi kırmış, az bir kuvvetle imandan gelen kuvve-i maneviye ile şarktan garba kadar istila ettiği halde o kuvve-i maneviyeyi harika meyusiyetle kırıldığı için zalim ecneviler 400 seneden beri 300 milyon Müslümanı kendilerine esir etmiş. Kur'an-ı Kerim sayıca az olan nice topluluğun Allah'ın izniyle sayıca çok olanlara galip geldiğini bize bildiriyor. Müslümanlar mesela Bedir'de sayıca azdı. Müşriklerin üçte biriydi ama galip geldiler. Veya Malazgirt'te Müslümanlar İslam ordusu 50 bin civarında ve Bizans ordusu bunun 4 katı ama Allah'ın izniyle galip geldiler. Ama ümitsizlik olduğunda velev Müslümanların sayısı da fazla bile olsa o zaman mağlubiyet yaşanıyor. Ve Bediüzzaman'ın burada nazara verdiği gibi 400 yıldan bu yana bir ümitsizlik İslam dünyasına bir hastalık gibi girmiş. Artık biz bir şey yapamayız gibi böyle değerlendirmeler olmuş ve bunun neticesinde zalim Avrupa devletleri, işte başta İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi, Portekiz gibi, İspanya gibi, bu gibi ülkeler İslam ülkelerini ve dünyanın başka ülkelerini müstemleke haline getirmişler. Hatta bu yeis ile başkasının lakaytlığını ve fütürünü kendi tembelliğine özür zannedip neme lazım der. Herkes benim gibi berbattır diye şehamet-i imaniyi terk edip hizmet-i İslamiye'yi yapmıyor. Yani bir insan yola tek başına da olsa çıkabilmeli. İlla başkalarından bir şey beklememeli. Ama etrafına bakıyor, insanlar lakayt. Bu durumda o da neme lazım, ben mi ülkeyi kurtaracağım diyor. Kendi şahsi işlerini öne alıyor ve böylece bencil bir şekilde yaşıyor. Halbuki bu imandan gelen şehamete, yiğitliğe aykırı bir durum. Ve Kur'an-ı Kerim bize لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ دَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ diyor. Yani siz hidayette olduktan sonra başkasının dalaleti size zarar vermez. Aleykum enfusakum, yani siz kendinize bakın. Madem bu derece bu hastalık bize bu zulmü etmiş, bizi öldürüyor, biz de o katilimizden kısasımızı alıp öldüreceğiz. La taknatu min rahmetillah kılıcıyla o yeisin başını parçalayacağız. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de وَنُنَزِّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ buyuruyor. Biz müminlere Kur'an'dan bir şifa ve rahmet indiririz. Yeis de, yani ümitsizlik de hastalıklarımızdan bir tanesi. Bunun baş dermanı لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Ve yani çıkmamış canda ümit vardır derler. Hastalık gibi durumlarda da bir insan Allah'ın izniyle en amansız hastalıktan kurtulabilmektedir. İşte kanser gibi hastalıklardan da tabiri caizse kefeni yırtanlar oluyor. Öte yandan diyelim ki ticari hayatında iflas edebilir bir insan. Artık ona göre yolun sonuna gelmiş gibidir. Halbuki yolun sonu değildir. Hayat devam etmektedir. Hayatta zaman zaman inişler çıkışlar olacaktır. Böyle olunca ümidi kesmeden Allah'ın rahmetine tam bir teslimiyetle güvenmek gerekiyor. Mâ lâ yudraku kulluhu, lâ yutraku kulluhu hadisinin hakikatiyle belini kıracağız inşallah. Bu hadiste bir şey umumen elde edilmezse bütün bütün de terk edilmez. Bu ifade ediliyor. Bazı insanlar bu hadisin ruhuna aykırı bir şekilde ya hep ya hiç bu şekilde yola çıkarlar. Halbuki bir şeyi tamamen elde edemediğimizde bütün bütün bırakmak da uygun değil. Ne kadar yapabiliyorsak. Ve böyle olunca mesela diyelim ülke dahilinde problemler var. Dünyanın başka yerlerinde de problemler var. Fert olarak biz bunları ne derece önleyebiliriz ki? Ama tamamını önleyemesek bile en azından yapabildiğimiz kadarıyla düzeltmeler yapabiliriz. Ve bu da bizi Allah'ın indinde mazur duruma getirir. Yani Allah'ın katında özrümüz olur. Diğer alemde her şeyden suale çekileceğiz. Yani bulunduğunuz dönemde şu kadar menfilikler varken niye bunlara seyirci kaldınız? Bu da bize sorulacak. Bu durumda ya Rabbi ben elimden geleni yaptım diyebilmemiz için bir gayret içinde olmak gerekiyor. Yoksa zaman ahir zamandır artık bu milleti düzeltmek mümkün değil. Böyle deyip çekilmek bu yiğitliğe sığmıyor. Şehamet-i imaniyeye bu yakışmıyor. Yeis ümmetlerin, milletlerin seratan denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Seratan kanser, malum şu anda hastalıklar içinde en ölümcül olanı kanser geldiğinde genelde götürüyor. Yani ümitsizlik de bir nevi kanser gibi. Ve kemalata mani ve en ainde zanni abdi bi. Yani ben kulumun zannı üzereyim. Hakikatına muhaliftir. Bir nevi şöyle, hasta olan bir kimse veya hasta olan bir toplum, artık biz iflah olmayız, artık biz sağlıklı bir duruma gelmeyiz dediklerinde bir nevi Allah hakkında böyle bir zan beslemiş oluyorlar. Halbuki Allah kulumun zannı üzereyim diyor. Yani kulum beni nasıl bilirse ona öyle muamele ederim. İşte Allah her şeye kadirdir. Bizi bu durumdan kurtarmaya da elbette kadirdir. İşte kışın o şiddetli soğuğunda bahardan yazdan günler gösterdiği gibi ahir zamanın bu kış mevsiminde çok güzel günler göstermeye de elbette kadirdir. Bunu insan bilse, ona göre çalışsa biiznillah muvaffak olacaktır. Korkak, aşağı ve acizlerin şenlidir, bahaneleridir. Yani ümitsizlik, korkak, aşağı, aciz olanların yaptığı bir şey ve bahaneleri. Şahamet-i İslamiye'nin şanı değildir. Hususan Arap gibi Nevi Beşer'de medar iftar yüksek seciyelerle mümtaz bir kavmin şehni olamaz. Tabi bu hutbenin ilk muhatapları Araplar. Araplarda da o zaman bir ümitsizlik hali var. Ama Bediüzzaman onların tarihlerine dikkat çekiyor. Sizin tarihiniz kahramanlıklarla dolu. İslam sizinle başladı. Sizinle ilk fetihler gerçekleşti. Dolayısıyla tarihinize dönün. Oradan kuvve-i maneviyenizi takviye edin. Bu manayı bildiriyor. Alemi İslam milletleri Arap'ın metanetinden ders almışlar. İnşallah yine Araplar yesi bırakıp İslamiyet'in kahraman ordusu olan Türklerle hakiki bir tesanüt ve ittifak ile el ele verip Kur'an'ın bayrağını dünyanın her tarafında ilan edecekler. Türkler ve Araplar İslam milletleri içinde en kalabalık nüfusa sahip olanlardan, her ikisinin de 200-250 milyon civarında nüfusu bulunmakta. İslam dünyasında Endonezya daha kalabalık. Hint Müslümanları 1,5 milyarlık Hindistan içinde 200 milyon gibi bir nüfusa sahip ama orada azınlıkta kalıyorlar. Her ne kadar sayıları 200 milyon olsa da. Öte yandan Endonezya genelde halim selim insanlar topluluğu. O bölgenin insanı o şekilde. Tarihlerinde o derece savaş yok. Türklerin tarihinde ise ta Anadolu'ya geldiğimizden günümüze kadar devamlı savaşlar olmuş. Şu anda da yine bir nevi savaş ortamı devam etmekte. Bediüzzaman burada Araplarla Türklerin bir ve beraber olması, ortak hareket etmesi buna dikkat çekiyor. Ve bu 500 milyonluk bir kuvvet yapar. 500 milyonluk kuvvet bir araya geldiğinde elbette dünya çapında ses getirecektir. Araplarda genelde petrol var. Petrolden gelen zenginlik var. Türkiye onlara nispetle teknolojide daha ileride ve yetişmiş epey elemanımız var. Böyle olunca iki taraf birbirini tamamlayacak şekilde. Ama Cumhuriyet döneminde kasıtlı olarak bir Arap düşmanlığı da yapılmış. İşte ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın işte Mekke'si, Kabe'si gibi bu gibi ifadeler kullanmışlar. Halbuki Şam'la bizim bir problemimiz yok. Mekke ile Medine ile bir problemimiz yok. Bazıları şunu söylüyorlar. Birinci Dünya Harbi'nde Araplar bizi arkadan vurdu. Kısmen bu gibi olaylar yaşanmış olabilir. Bu yönde değerlendirme yapanlar var. Ama mübalağa yapıldığı da ifade ediliyor. Yani nasıl ki bazılarının hatasından dolayı tamamını öyle görmek insafa sığmaz. Kur'an-ı Kerim وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ مِزْرَ اُخْرَ diyor. Birinin hatasıyla başkası mahkum olamaz. Suçun şahsiliği vardır. Yani dolayısıyla Arapların bir kısmı o zor dönemde, artık Osmanlı'nın çökmek üzere olduğu dönemde o şekilde hareket etmişler. Ve bu onların hatası olur. Ama günümüzde bunu nazara vererek böyle siz bizi arkadan vurdunuz, artık bizim sizinle hiçbir işimiz olamaz demek, dünyevi yönden de hiçbir maslahatı olmayan bir durum. Avrupa kendi içinde İkinci Dünya Harbi'ni yaşadı ve birbirlerini perişan ettiler, şehirlerini harabeye çevirdiler. 1945'te savaş bitti ama 1950'li yıllara geldiklerinde baltaları gömdüler, savaş baltalarını ve Avrupa ekonomik topluluğunu kurdular. Ve bu evrilerek ileride Avrupa Birliği'ni meydana getirdi. İkinci Dünya Savaşı yıllarına baktığımızda Almanya, İtalya bir oldu. İngiltere'yi, Fransa'yı, Belçika'yı, Hollanda'yı harabeye çevirdi. Ama neticede bunlar şu an aynı Avrupa Birliği çatısı altında bir ve beraber hareket ediyorlar. Dolayısıyla Avrupa kendi içinde birliği yaşarken, yapmaya çalışırken bizi sen Arapsın, sen Kürtsün, sen Türksün diye ayrıştırmaya çalışmaları kendilerini kuvvetli kılmak, Müslümanları da zayıflatmak için hainane bir siyaset. Bize yaraşan, tarihen beraber olduğumuz, aynı dine mensup olduğumuz Araplarla ve daha diğer milletlerle bir ve beraber hareket edebilmektir. Elhamdülillah gelinen noktada Türkiye bu noktada İslam dünyasına abilik yapabilecek bir durumda. Türk dünyası Turan orduları şeklinde, Turan birliği şeklinde büyük ölçüde bir araya geldi. Sırada herhalde Arap Birliği ile de beraber olmak, onlarla ilişkileri daha ileri düzeye getirmek. Bu gerçekleştiğinde Müslümanlar başı daha dik olacak, daha kuvvetli olarak yollarına devam edecekler.